Ayrım 8, Behzatçe, bir Ankara polisiyesi. Her temas iz bırakır, Emrah Serbest. Sayfa 136. 16. Bölüm. Bataklık aslanı çalıların arasında pusuya yatmış, mağara ırmağını geçmeye çalışan antilop sürüsünü gözlüyordu. Bataçık'a ilerleyen sürünün biraz dışında kalmış üç antilopu görünce hafiften başını kaldırdı. Avı ırmaktan çıkarken gözleri büyüdü, sırtı dikleşti, ön patilerinin üstünde hafif arkaya gerilip yattığı yerden ok gibi fırladı. İki antilop sağa sola seyirtti. Ortada kalan ne olduğunu anladığında iş işten geçmişti. Boğa antilopu denilen türden güçlü kuvvetli bir hayvandı. Pusudan kurtulmak için geç kaldığından başını eğip boynuzlarıyla savunmaya geçti. İlk savunmada başarılıydı da ama iki genç bataklık aslanı daha sökün edip çevresini sarınca teslim bayrağını indirdi. Biri patilerini sırtına geçirdi, diğeri yere yıktı, üçüncüsü boğazını dişledi. Aslanlar pusuya yattığında kısık sesle konuşan BBC muhabiri iş kesinleşince genç bataklık aslanları için iyi bir av deneyimi diye bağırdı. Güzel bir ziyafet olacak. Behzatçe antilopun son çırpınışlarını ve titremelerini izlerken çatalını masaya bıraktı. Sabah kahvaltısında çeyrek ekmek, vasati yarım kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir, 3 zeytin ve 1 kaşık reçel yiyip doymuştu. Pazarları fırsat bulup da TRT'nin BBC'den devşirdiği, büyük kedilerin günlüğünü izlediğinde zaman zaman eve iş getirdiği hissine kapılırdı gerçi. Ama avcının avına uzanmak üzere olduğu o en heyecanlı noktada mesleki gözlüklerini bir yana bırakır, olayın heyecanına kaptırırdı kendini. Ne pusu kurup taammüden avlanan bataklık aslanlarını yargılar ne de hızlarına güvendiklerinden sürünün ortasına piyango misali dalan çitalara kızardı. Sonuçta hayatlarını sürdürmek için öldürüyorlardı. Para hırsından, namus belasından, birikip de patlayan öfkeden, intikam alma arzusundan ya da psikopatlıktan değil. İntihar süsü vermiyor, şah damardan girdiklerini saklamıyor, leşleri yemiyor, kalanı akbabalara havale ediyorlardı. Kenya'nın Masai Mara'sında Ankara'nın memur işi cinayetlerinden farklı, hesap kitap içermeyen samimi bir tekinsizlik vardı. Reçelin içindeki ekmek kırıntılarına bakıp bir 216 yaktı. Dün gece Özcan'ı teme teslim ettikten sonra sabaha karşı eve gelmiş, deliksiz bir uyku çekip öğlen uyanmıştı. İlk iş olarak duş almış, bir asker oğlu polise pek de uygun olmayan kirli sakalından arınırken içi içine sığmaz bir halde akşama ne giyeceğini, nerede ne yiyip ne içeceğini, gelecek hesaba parasının yetip yetmeyeceğini, en önemlisi Bahar'la neyi nasıl konuşması gerektiğini düşünmüştü. Kahvaltılıkları salona çıkarıp büyük kedilerin karşısına oturduğunda, şu çoğu zaman bir sirki andıran televizyona bakarken gününün iyi geçeceğinden emindi. Aslanlı bölüm bitince BBC muhabirlerinin Amber adını taktıkları çita, bir Thompson ceylanını ayakları yerden kesilircesine kovalamaya başladı. Kahvaltı sonrası nikotininin verdiği keyfi ikiye katlayan bir seyirdi. Bu arada çalan kapıyı biraz geç duydu. Kalktı ama gözü televizyondaydı. Ceylan can havliyle kaçarken zigzaklar yapıyor, Amber'in dengesini bozmaya çalışıyordu. En sonunda o da sırtında patileri hissetti, ayakları bükülüp yere kapaklandı. Başını kaldırdığında çitanın iki sivri ön dişi çoktan boğazına geçmişti. Gerisini bildiğinden kapıyı açmaya gitti. Gülsün kapının önüne boş kovayı koymuş, merdivenleri siliyordu.
''Size zahmet şu kovayı doldurabilir misiniz?''
Vileda setinden bozma kovayı alıp banyoya yollandı. Lavaboya tutup musluğu sonuna kadar açtı. Musluğa takılı hortum delik yerinden kaçak yapıyordu. Üstüne sıçramasın diye musluğu biraz kıstı. Kovanın içine dolan suyun sesine üst komşuda çekilen sifonun sesi karıştı. Bazen bu ses onu geceleri de rahatsız ediyor, uykusunu bölüyordu. O anda az uyumak zorunda olanların uykuya verdiği kıymetle üst komşulara düşman oluyordu. Yine de böyle tekinsiz saatlerde birilerinin dışkılaması, yaşam belirtisi olması açısından güven vericiydi. doğaya özgü toplu yaşamın verdiği güven işte. Üst komşular alt katta başkomiser oturuyor diye en küçük olayda kapıyı çalmaya hazır ve huzurlu, o da çevrede yaşayanların varlığını hissetmekten memnundu. Günün beklentileriyle iyice romantik olmuştu ama bir an yoğun bir endişe kapladı bendiğini. Para çekmeyi planladı, ATM'de para yoksa ne yapacağını düşündü. Diğer ATM'e gidip gelene kadar buluşma saatini kaçırabilirdi. Evden 15 dakika daha erken çıkmaya karar verdiğinde kova taşmış, eşofmanının paçaları ıslanmıştı. Kovayı üstünden biraz boşalttı, dökülmemesi için fazla sarsmadan taşıyıp kapının önüne koydu. ''Buyur Gülsüm.'' Kadın ters ters bakıyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken herhalde pazar günleri bütün apartmanın merdivenlerini silsem ben de böyle sinirli olurdum diye empati kurmaya bile çalıştı ama nafile. Gülsün kovayı aldıktan sonra sağ ol Nevzat Bey deyip arkasını dönünce meseleyi anladı. Ya kusura bakma demeye çalışırken Gülsün çoktan gözden kaybolmuştu. Eli kapının kolunda Gülsün, Gülsün diye seslendi ama cevap alamadı. Telafisi en güç şey dikkatsizlik sonucu kırılan kalplerdir. İş işten geçtiğinde bütün mazeretler tedavülden kalkar, kıran da kırılan da piç gibi ortada kalır. Berna'yla da böyle olmuştu. Belli bir sınırı aştıktan sonra geriye dönmesi zordu. ''Bırak şunu şeytan görsün yüzünü.'' ''Öyle deme.'' ''Gülsün, Gülsün.'' diye apartmanın içini çınlattı. Sanki Berna'yla arasındaki itilafta Gülsün'ün geri dönmesiyle çözülecekti. Ama Gülsün geri dönmedi. Onun yerine çevik adımlarla merdivenleri çıkan Kamber'in sesi işitildi. ''Buyur beyim, bir şey mi oldu?'' ''Ya kusura bakma, senin hanıma Gülsüm dedim yine.''
Ne olmuş?''
''Yani kusura bakma, ona de ki...''
''Ya bırak beyim, ha Gülsüm, ha Gülsün, ne fark eder? Yüzünün güldüğü mü var zaten, hep bir karış surat.''
''Vallahi bilerek yapmıyorum.''
''Bilerek de sen ne olacak, kafayı taktığın şeye bak, ben çekerim kulağını. Bugünlerde iyice bir haller oldu zaten.''
''Aman ha, sakın.'' Kamber bıyığını burarken konuyu değiştirdi.
''Geçen seni televizyonda gördük, çok takdir ettik. Bir öğretmen mi ne vurulmuş, katili hemen yakalamışsınız.''
Biz yakalamadık, kendi teslim oldu.
Bırak beyim şimdi alçak gönüllülüğü, televizyonlar bile söyledi. Polisin başarılı operasyonuyla yakalandı dedi. Tam orada sen çıkıyordun elinde telsiz koşarken. Biz seni bilmiyor muyuz, hep övündük bizim apartmanda oturur diye.
Öyle diyorsan öyledir, ne yapalım?
Bakkala çıkacağım, bir isteğin var mı? Ama iddia kuponu yatırtacaksan vakti geçti. 5 dakika var maçların başlamasına.
Yok sağ ol.
Sağlıcakla kal o zaman.
Kamber arkasını dönüp giderken aklına geldi. Bulursan bana ikili tuvalet kağıdı al dedi. Acelesi yok, yarın öbür günde olur. Dur parasını vereyim.
Gerek yok beyim, getirince verirsin.
Kamber merdivenleri inerken Amber de geyiği yiyordu. Televizyonun sesini kısıp radyoyu maç yayınlarına başlamak üzere olan TRT FM'i ayarladı. Gençler Birliği bu hafta Kayseri deplasmanındaydı. 19 Mayıs stadında çıplak gözle seyrettikleri bir yana şifreli kanal 4 büyüklerle oynananlar hariç Gençler Birliği maçlarını vermediğinden tuttuğu takımın hemen hemen sezonun yarısında nasıl oynadığından fazla haberi yoktu. Artık işi radyo spikerinin betimleme gücüne ve denk gelirse akşam yayınlanan 3 dakikalık özetlere kalmıştı. Televizyon sessizken daha korkutucu bir aletti. Geyiğin yarısından fazlasını bitiren Amber'in karnı şişmiş, çevreye ondan arta kalacakları bekleyen akbabalar tünemişti. O an telefon çalınca bu da herhalde bizim akbabadır dedi içinden. Ama ona da haksızlık etmemek lazım. Benim ondan farkım ne ki? Hepimiz cinayet esnafıyız. Kamera 5-10 saniyedir sabırsızlıkla sağa sola giden akbabaları gösteriyordu. İşte o da böyle. Cinayet işlendikten sonra olay yerinde sağa sola koştururken 5-10 saniye kameralara takılanlardandı. Telefonu 4. çalışında açtı. Ahizenin öbür ucunda Tahsin'in hal hatır soran tok sesi duyuluyordu.
''Ne olsun, belgesel seyrediyordum.'' dedi.
Tahsin esasen kibar gözüküp alttan alta fırçalama gayreti içinde olan biriydi. Önemli bir şey olmasa evden aramazdı. Zaten çok bekletmeden asıl konuya giriverdi.
''Sen Özcan'ın yanına avukat mı soktun?''
''Kim söyledi?''
Ne önemi var kimin söylediğinin? Benim iyi niyetimi suistimal ediyorsun. Talepki adını imzalarken ne dedim sana? Başımıza iş çıkarma dedim. Bu kritik zamanlarda yaptığın şeye bak.
Tahsin'in kritik zamanlardan kastı terfi ve tayin dönemleriydi. İyice sinirlenmiş olduğundan bunu da açık açık söylemekten çekinmedi. Hatta daha bile ileri gitti.
Ya benim kariyerimle niye oynuyorsun? Kendin deliliğin yüzünden başkomiserlikte kaldı, beni de yaktın. Ben de senin yüzünden 5 yıldır burada çakıldım kaldım.
Kusura bakma mı desin, sunturlu bir küfür mü savursun bilemediğinden suskun kalmayı tercih etti. Ama Tahsin durulacak gibi değildi.
Bir de narkotiğin işlerine burnunu sokmuşsun. Hadi soktun diyelim, nasılsa sicilin bozuk. Battı balık yan gider diye yaşıyorsun.
TRT FM'in merkezdeki spikeri şimdi Kayseri Atatürk Stadı'na bağlanıyoruz dedi. Bir saniye. Tahsin sustu. Radyodan yükselen sesleri duyduğunda anlamıştı gerçi ama bir de spikerin teyit etmesini bekledi.
Kayseri'den gol haberi var. Dakika 6. Kayseri Spor 1, Gençler Birliği 0. Sağ taraftan gelişen atakta topla buluşan...
Tahsin orada mısın dedi.
Evet, devam et sen.
Hadi narkotiğin işlerine karışın diyelim. O çocuğu niye ağzını burnunu kırdın? Adı neydi? Alp miydi? Neydi?
Kim söyledi?
Kim söyledi deyip durma. Her türlü haltı ye, ondan sonra kim söyledi? Dayılmayacak mı bunlar? Vatandaşı sopala gönder, devri bitti. Herkes hakkını arıyor artık.
Çocuğun cebine hapı siz mi koydunuz?
Hayır.
Hayır deme, yaptıysan söyle. Benden laf çıkmaz.
Hap çocuğun cebinden çıktı.
Narkotikten Osman yok muydu yanınızda? O sağlam pabuç değil. Belki sizden gizli koymuştur, yakmıştır çocuğun başını.
Bilmiyorum, biz kulağını çekip bırakacaktık.
Kulak çekeceksen yavaş çek. Burnunu kırmışsın çocuğun, kafasına 10 dikiş atmışlar.
İşin hiç yüzünü bilmiyorsun.
Bilsem ne olacak, öğrensem ne olacak? Bunlar Ankara'nın tanınmış zengin aileleri. Çocuğun babası araya bir tanıdık koysa hepimizi siker atar.
Bardağı taşıran damla buydu. Zenginliğin kendisini ve kızını sikip atacağı fikri. Tahsin'in sesini bastıran bir tonda çıkıştı.
O zaman oğluna sahip çıksın. Benim kızımı...
Gerisini getiremedi. Rahatsız eden mi dese, uyuşturucu veren mi dese, cinsel ilişkiye... Bütün kötü görüntüler kafasında uçuştu durdu.
Lan beni delirtmesinler, lan beni delirtmeyin.
Dur bir sakin ol. 10 saniyelik bir suskunluk oldu.
İyi misin? Saçma sapan konuşma.
Neyse tamam, kendini toparla. Bunları yarın bilahare konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim bak, bir deli kızın peşine takıldın kaldın.
Bırak ya, intihar etmiş işte. Şüphen varsa çocuklardan birine söyle baksın.
Yok adam takip etmeler, yok adli tıp.
Film mi çeviriyorsunuz? Başka işimiz mi yok ya?
Önce keçi ören canavarını yakalayın. 13 yaşındaki kıza tecavüz etmiş. Bütün gazeteler çarşaf çarşaf yazıyor. Millet korkudan uyuyamıyor.
İntihar mektubu defterinden koparılmış.
Ne mektubu?
Betül'ün cebinden çıkan intihar mektubu defterinden koparılmış.
E'si başkası koparıp kızın cebine koymuş. İntihar süsü vermiş.
Belki kendisi koparmıştı. Nereden biliyorsun?
Bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum.
Ya manyaklık yapma Allah'ın kitabını seversen. Yani benden 2 dönem öncesin. Zamanında bana ağabeylik yaptın. Başım gözüm üstüne. Allah razı olsun. Tamam, benim sözümü dinlemek zorunda da değilsin. Deliliğin yüzünden yükselemedin. Kazayla ben senin amirin oldum. Ama düşündükçe sinirim tepeme çıkıyor. Bu iş yüzünden fırça yemediğim adam kalmadı. Ramazan Akyüz de sizden şikayetçi.
O kim?
Olayın olduğu barın sahibi.
Ramazan abi mi?
Abi mi dayı mı bilemem ama bütün asayi şubeyi tanıyor. Mekan sahibi adam, tanıyacak tabii. Müdüre şikayet etmiş. Küfür mü ettiniz siz buna?
Hatırlamıyorum. İfadesini aldık ama öyle çok sıkıştırmadık. Adamın barından silah çıktı, susturucu çıktı, kaptagon çıktı.
Ya isterse füze çıksın, roket çıksın, sana ne ya, sana ne?
İnan ki kafam şişti.
Benim senden daha beter şişti.
Yarın konuşalım bunları.
Tamam.
İki tarafta da çat diye kapatılan telefonun sesi çınladı. O an sanki bu yetmezmiş gibi zile basmaya tenezzül etmeyen biri gümbür gümbür kapıyı yumrukluyordu. 17. Bölüm. Kapının deliğinden baktı Şevket. Takım elbisesinin eteklerine vuruyor, üstünü başını silkeliyordu.
Ne oldu abi? Çekil şöyle.
Behzatçı'yı göğsünden itip içeri girdi. Yürürken hafif sekiyordu. Allah belasını versin.
Ne oldu?
Düştüm.
Nerede?
Nerede olacak? Merdivenlerde. Her taraf kayıyor. Temizlik terörü.
Behzatçı abisinin omzuna dokunup gel şöyle içeriye geç bir nefes al dedi. Şevket omzuna dokunan eli sertçe itti. Gözleri büyüdü, birden bağırmaya başladı. Ellerini cenaze namazı kılar gibi iki sallayıp bir bağlıyor. Eller kulakla bel arasında inip çıkarken koridor inliyordu.
Oğlum sen manyak mısın? Deli misin? Divane misin? Psikopat mısın?
Kombine sorularına cevap bekliyormuş ve hepsinin yanıtının evet olduğundan eminmiş gibi sustu. Behzatçı ne olduğunu anlamaya çalışırken sessizce gardını almış, bir eli portmantoda bekliyordu. Şevket kafasını öne eğip sesini biraz alçalttı.
Yunus'a silah çekmişsin. Ceyda çıldırmış. Zaten çılgındı ya, kalan aklını da kaybetti. Bu adam hepimizi öldürecek deyip duruyor. Suç duyurusunda bulunacaklardı. Yalvar yakar ikna ettim.
Abi bir sakin ol.
Ne sakin olacağım lan? Berna'nın da sevgilisini dövmüşsün. Oğlan hapse girdi diye kız yorgan döşek yatıyor. O da aklını oynattı sayende. Kendisinden başka kimseyle konuşmuyor. Oğlanın cebine hap koyup başını yakmışsınız. Kabadayı mısın sen? Mafya mı kesildin başımıza?
Abi bir sakin ol. Şevket'in ağzından köpükler çıkıyordu. Kolunu silkeleyip salona yürüdü.
Ne sakin olacağım ya? Ne sakin olacağım? Bizim de bir adımız var, şerefimiz var. 40 yaşına geldin, hala psikopatça hareketler, hala bir sürü manyaklık. Lan hayatım senin girdiğin kavgaları ayırmakla geçti. Yeter lan yeter, aklını başına devşir.
Şevket ceketini çıkarıp kavgaya hazırlanır gibi gömleğinin kollarını sıvadı. Ardından kendini koltuğa attı. Bileklerini ovuyor, nefes alırken güçlük çekiyordu. Behzatçı salonun kapısında durmuş, sinirden gülmeye başlamıştı.
Gül gül, el alem de bize götüyle gülüyor zaten. Sapasağlam adamdım, senin yüzünden tansiyon hastası oldum.
Abi bir sakin ol, ben sana bir su getireyim, çay demledim yine, koyayım mı?
Şevket içini çekip tamam dedi, bir su getir, sakin konuşalım, şu radyoyu da kapat.
Behzatçı radyonun sesini kısıp mutfağa gitti. Suyu doldururken eli titredi, bardağın dışına taşırdı biraz. Şevket'in sesi mutfağa kadar geliyordu.
Bizim de bir çevremiz var, ağırlığımız var, gururumuz var, haysiyetimiz var. Varlıklı insanlarız. Sinirlerin kaldırmıyorsa bırak bu işi. Mecbur musun milletin ağız kokusunu çekmeye? Zaten bu gidişle yine açığa alırlar seni. Bu gidiş gidiş değil.
Şevket suyu bir dikişle bitirip kemerini gevşetti.
Bir tane daha?
Hayır. Şevket Yunus derken sözü yarım kaldı. İki adamın gözü de zırlamaya başlayan telefona kaydı. Behzatçı telefonu açıp açmamakla tereddüt ediyordu. Bir kişiyi daha kaldıramam diye düşünüyordu. Bir kavgayı daha kaldıramam.
Açsana şunu.
Beşinci zırlamadan sonra açtı. Ses vermeyip karşı tarafı bekledi.
Amirim.
Harun'du. Ne var?
Ulus'taki boş evin eski kiracısını bulduk.
Hangi boş ev?
Betül'ün çantasından çıkan adres vardı ya.
Evi boşaltan kiracı Resul adında biriymiş. Tuzluçayır Lisesi'nde tarih hocası. Başka bir yere taşınmış galiba.
Bunun için mi aradın?
Sırf bu değil. Adamın lakabını duysan.
Neymiş?
Komünist Resul.
Ne olmuş?
Öyle deme amirim. Bu Betül'ü biliyorsun. Örgüt sempatizanı. Yurt dışından gelen Gökhan da aynı örgütten. Hayaletin peşinde olduğu Muhsin de, Tem'den aldığımız Özcan da. Hepsi aynı bokun soyu. O zaman bu komünist Resul de onların adamıdır.
Tamam, bakın o zaman adamın kaydına kuyduna. Olmadı bir ara gider görürüz.
Bir de Tahsin, amir...
Biliyorum, benimle de konuştu. Sen bırak şimdi bu komünist Resulü falan. Keçiören'deki tecavüz işine bakın. Komünistlik mi kaldı artık? Millet cinsi sapık korkusundan uyuyamıyor. Hayalete de söyle, alamayacak gibiyse Muhsin'in peşini bıraksın. Fazla dolaşmasın ortalıkta.
Bir şey mi oldu?
Yok bir şey.
Behzatçı Alp'i dövdüğü geceden aklında kalan çeşitli kareleri anımsamaya çalışırken o çocuğun cebine hapları Osman mı koydu diye sordu.
Yok ya, kendi cebinden çıktı. Şerefsiz götünden uyduruyor siz koydunuz diye. Ama şüphem varsa Osman'la bir daha konuşuruz.
Tamam kalsın.
Ahizeyi yerine koydu, masanın üstündeki kahvaltılıklara ve ağzına kadar dolu küllüğe baktı. Çocukluğunun ve evliliğinin tıka basa doldurulmuş salonlarına inat çok az eşyası vardı. Şevket'in oturduğu üçlü koltuk, kendi koltuğu, katlanır masa, televizyon halı. 216'dan sararmış duvarların bu bahar badanaya ihtiyacı vardı. Bir de zigon sehpa uydursa hiçbir ihtiyacı kalmayacaktı. ''Aç mısın, tabak çatal getireyim mi?''
''Yok, sen yeni mi kahvaltı yapıyorsun?''
''Evet, çay koyayım mı?''
Şevket tekli koltuğu gösterdi.
''Bırak çayı falan, sen şuraya bir otur, sakin sakin konuşalım.'' dedi.
Tekli koltuğa oturup 1-216'yı yaktı. Televizyonda ağacın dalına uzanmış anne leopar, kesik kuyruk yavrularını bekliyordu.
''Bana da versene bir tane.''
''Hayrola, sigaraya mı başladın?'' Şevket çektiği ilk nefesin çoğunu havaya üfleyip sayende dedi.
''Bak şimdi Yunus'u ara, bir anlık sinirime geldi, kusura bakma de, özür dile.''
''Bir de terapiye gideyim istersen.''
''Aslında ihtiyacım var. Bizim hanımın çocukların gittiği bir psikiyatır var. Her ay dünyanın parasını dökülüyoruz. Göndereyim istersen seni.''
''Ona kendin git.''
Behzat Ç kalktı. ''Dur, nereye gidiyorsun?''
''Küllük getireceğim.''
''Bırak şimdi, var ya burada.''
Şevket 216'yı ağzına kadar dolu küllüğün kenarına yaslayıp
''Bak abicim.'' dedi. ''Yapma bunları. Aklını başına devşir.''
Behzat Ç muhabbetin gideceği yönü anladığından kazağının yakasını çekiştirdi. Şevket ondaki rahatsızlığı görüp gireceği konuyu erteledi.
''Yengenler seni televizyonda görmüş, bir öğretmeni mi ne vurmuşlar?''
''Doğrudur.'' Şevket sıkıntıyla bacak bacak üstüne attı. Salonun ortasına kadar ayakkabılarıyla girmişti.
''İyi, aferin, böyle şeylerle gündeme gel. Vatandaşı koru, niye dövüyorsun?'' ''Berna 3 gündür odasından çıkmıyor, benimle de konuşmadı, yemek de yemiyor.''
Behzat Ç'nin göğsüne bir ağırlık çöktü. Gözlerini kapatıp baş parmaklarıyla burun kökünü ovdu.
''Ama sevgilisini niye dövüyorsun yani? Ciddi düşünüyorlarmış. Koça kız oldu. Alıp turşusunu mu kuracaksın? Elbet birine varacak.''
''Ya bırak abi, ciddi düşünüyor dediğin herif serserinin biri, hapçı.''
''Hapçı değil, bırakmış. Zengin velerinde de olsa bir özenti alışmış. Narkotikle iki tokat yiyince tedavi görmeye başlamış. Sen mi hap koydun cebine?''
''Ben hap falan koymadım. Cebinden çıktı. Yunus anlattı bana. Berna'nın odasında bu hapları bulduk dedi.''
''Sen Yunus'un lafına ne bakıyorsun? Beş para etmez herifin teki. Berna almış çocuğun elinden hapları. Yeniden başlamasın diye saklamış.''
''Bana öyle anlatmadılar.''
''Onlar ne bilecek? Sen Berna'nın kendisiyle neden konuşmuyorsun?''
''Telefon açıyorum. Cevap mı veriyor?''
Şevket koltuğa yaslanıp ''Kafana takma.'' dedi. ''Gençtir. İki gün isyan eder, sonra unutur. Barışırsınız. Şimdi onu bırak da eve müşteri çıktı.''
Behzat Ç alnında bütün gün yakasını bırakmayacak sancının ilk belirtilerini duydu.
''Aynı konuyu açma yine. Bu sefer ciddi.
Adam nerede oturacak?''
''Evi satıp parasını yerim demiyorum. Yeni bir daire alacağız. Üstünü ben tamamlayacağım. Emlakçı arkadaşım güzel bir takas önerdi, çay yolunda.''
''Cebeci'deki evi satıp Allah'ın unuttuğu yere mi taşınacak annem?''
''O Allah'ın unuttuğu dediğin yerde oturuyor artık Ankara'nın bütün zenginleri.''
''Ya bir sus.'' TRT FM'in spikeri ''Şimdi Kayseri Atatürk Stadı'na bağlanıyoruz.'' dedi.
''Annem de olur.'' dedi. ''Dökülüyor zaten Cebeci'deki ev. Sen de bırak artık şu inadı.''
''Sus. Kayseri Spor 2, Gençler Birliği 0. Sol taraftan gelişen akında.''
''Sen de zaten kafa olsa gençleri tutmazdın. Bak işte 2-0. Hayatın inat, bize inat, gittin gençleri tuttun.''
Behzat Ç yumruklarını sıktı. Pişmiş kelle gibi sırıtan Şevket'i ayaklarından kavradığı gibi koltuğun arkasına devirmeyi düşündü bir an. Böylece koltukla pencere arasına sıkışır, bir daha da oradan çıkamazdı. Bu düşünceyi derhal aklından kovamazsa kalkıp uygulayabilirdi. Bakışlarını Şevket'in yüzünden kaçırıp ayağa kalktı.
''Ben sana bir kahve yapayım.'' ''Bırak şimdi, konuyu değiştirme.''
Şevket'in cevabını beklemeden mutfağa varmıştı. Cezveye kahve ve su koydu. Şevket kabus gibi peşindeydi, yakasını bırakmıyordu.
''Hayrola, tıraş olmuşsun, eşkali düzeltmişsin. Yatağın üstünde de kıyafetler var, biriyle mi buluşacaksın?''
''Az şekerli yapıyorum.''
''Uyar, kiminle buluşacaksın?''
Kahveyi karıştırırken gözleriyle kar altındaki Dikmen Vadisi'ni taradı.
Bahar'la mı buluşacaksın? İstersen bizim küçük evin anahtarını vereyim.
Behzatçı yumruklarını sıktı. Karın vadiye yaydığı sessizlikle kafasının içindeki gürültü arasında sıkışıp kaldı.
Tamam tamam kızma. Ama geçen de dedim bak, bu iş öbür türlüsüne benzemez. Kahveye bak kahveye.
Birden ocağın altını kapattı. Taşan kahve ocağın kenarında birikmişti. Kalan kahveyi köpüğünü tutturamadan fincana koyup mutfak masasında oturan Şevket'in önüne koydu.
Şevket, zaten senin kulağını çekecektim diye bozdu sessizliği.
Niye, ne oldu?
Seni o tip bir kadınla görmüşler.
Ne tip?
Ne tip olacak, hayat kadını işte. Gönül diye biriymiş. Gece vakti evine girip çıkıyormuşsun.
Tamam, bekar adamsın, yapma demiyorum ama o kadar da düşme yani.
Tezgahın üstündeki bezle ocağın kenarını sildi. Gülsü'nün gelmesine daha bir hafta vardı. Şevket'in boğazına sarılmayı düşündü bir an. Gözü ekmek rafındaki bıçaklara takıldı.
Kanlı bir cinayet ha, ne dersin? Yarın 3. sayfada yeri garantiydi. Cinayet büro amiri Behzatçı tartıştığı abisi Şevketçe'yi 16 yerinden bıçakladıktan sonra mesai arkadaşlarına teslim oldu. Olay dün öğlen saatlerinde...
Aklındaki gazeteyi yırtıp ne yapalım diye vardı. Metres tutacak paramız yok.
Şevket'in daha fazla konuşmasını önlemek için aspiratörü açtı. Ama Şevket'in gür sesi aspiratörü bastıracak cinslendi. Höpürdeterek içtiği ilk yudumun ardından
''Ben de konuyu oraya getirtecektim'' dedi. ''Ne düşündün bak, seni geri hizmete versinler ama yine kadroda gözük. O kadar yıl hizmet ettin, emekli olana kadar birkaç yıl idare etsinler.'' Gel otelde çalış, cebin para görsün biraz, sonra istersen bırakırsın. Çok önemli, çözemedikleri bir cinayet işi olursa da gider bakarsın arada. O kadar genç çocuk var canavar gibi. Nasıl olacak diye kafana takma, ben hallederim. Geçen gün Tahsin'le de konuştum zaten.
Behzatçı'ya birden arkasını döndü.
Tahsin'le mi konuştun?
Evet, ne var bunda? Geçen gece otelde yemek yediler. Büyükbaş müdürlerimiz falan da vardı. Tahsin senin için ben vazgeçemem ondan falan dedi ama hikaye. Müdürlerin yanında usulden söyledi. Yoksa şundan kurtulsam da rahatlasam diye düşünüyor. Haklı, senin yüzünden adam da terfi edemiyor. Giderken bir köşeye çekti. Siz nasıl uygun görürseniz dedi, bir yolunu buluruz.
Behzatçı cezveyi var gücüyle ocağa vurdu. Cezvenin dibinde kalan kahve mutfağın dört yanına sıçradı.
''Benim hayatımı düzenlemeyi bırak.''
Şevket gömleğine sıçrayan kahveyi silkeledi.
''Ne oluyor lan, ne oluyor? Bana da mı el kaldıracaksın?''
''Ayağımın altına alırım ulan seni, biz senin iyiliğin için uğraşıyoruz.''
''Uğraşma benim iyiliğim için.''
''Uğraşma, çok meraklıydım zaten, çok sikimdeydin. Ulan, ulan ben olmasaydım...''
Ne olacakmış sen olmasaydın?
Sen şimdi ya Siirt'teydin ya Bayburt'taydın nankör. Çoktan sürerlerdi seni. Kaç sefer araya girdik. Ulan Reşat bile işi gücü bıraktı. Koca Reşat lan bu, bizim Reşat. Senin için müdüre çıktı. Reşat lan bu Reşat, şaka değil. Gerektiğinde başbakanda aynı kafilede uçağa binen Reşat. İşte bu adam senin için, o da bizim bir kardeşimizdir dedi. Canımızdır, ciğerimizdir dedi. Müdürlerinize çıktı.
Ben mi dedim çıksın diye? Ben mi dedim beni koruyun diye?
Bundan sonra bir şey yapmıyorum zaten. Ne halin varsa gör. Senin yüzünden Reşat'a da rezil olduk.
Yeter be yeter. İki lafından biri Reşat. Allah da o Reşat'ın belasını versin. Kaçak otodan, naylon faturadan köşeyi dönmüş adam. Dünün hırsızları bugün başımıza Allah oldular.
Şevket mutfağın kapısına kadar gitmişken birden geri döndü ve çıldırdı.
Bu lafları, bu iftiraları var ya, bu iftiraları var ya, başka yerde ağzından kaçırma. O zaman seni ben bile kurtaramam. Kimse kurtaramaz. Reşat adamı siker. Senin yüzünden de çoluğu çocuğu var demez, önce beni siker. Hepimizi yakarsın, senden zaten bir bok olmaz. Başımıza ne geldiyse senin manyaklığın yüzünden, psikopatlığın yüzünden, inadın yüzünden geldi, inadın yüzünden.
Şevket sustu, yıllardır söylemek istediği ama söyleyemediği bir şeyin acısıyla kıvrandı. Behzatçı bunu anladı. İkisinin de aklından geçen ama konuşulmayacak, yıllardır konuşulmaması gerektiğine inanılan bir konuydu.
Söyle dedi, söyle. Ne olmuş inadım yüzünden?
Şevket konuşmak için hızlı bir nefes alıp sustu. Gerisini getiremiyor olmanın kızgınlığıyla başını iki yana salladı. Boğanın matadora baktığı gibi bakıyordu. Arkasını dönüp gidecekken Behzatçı'ya yakasına yapıştı. Söyle abi söyle, içinde kalmasın. Ne olmuş inadım yüzünden? Söyle ne olmuş?
Şevket yakasındaki elleri var gücüyle itip silkindi ve matadorun böğrüne ölümcül darbeyi geçirdi.
Ne söyleyeceğimi bilmiyor musun sanki? Babam da senin yüzünden kalp hastası oldu, senin yüzünden öldü. Rahat bir emeklilik yüzü görmedi. Koca Rahmet Albay'ın adı unutuldu, diş kıranın babası oldu. Tutamadın kendini değil mi? Yüzbaşının ağzında diş kalmamış. Bir tek sen isyankarsın, bir tek senin onurun var. Lan babam araya girmese askeri hapishanede çürürdün. Yüzbaşına yumruk atmak ne demek? Yeni yetmeleri arabaya çekip dövmeye benzemez. Bu iş askeriye bu. Adamın götünden kiloyla kan alırlar. Ulan ulan düşündükçe sinirim bozuluyor. Koca Rahmet Albay hasta haliyle gitti araya bir iki paşayı soktu yine. Yoksa nasıl girecektin akademiye? Babam tabii gururundan söylemedi bazı şeyleri. Hiç karışmamış gibi yaptı. Ama akıllandın mı? Hayır, yine aynı hareketler, yine aynı psikopatlıklar.
Behzat Ç. sandalyeye çöktü. Aspiratörün sesi kafasının içinde büyüyor, derinlere doğru yılan kahvi bir çukur açıyordu.
Rahatladın mı dedi, şimdi defol git.
Şevket cevap vermedi. Kıpkırmızı olmuş suratıyla burnundan soluyordu. Arkasını döndü, bir hışımda salona gidip ceketini aldı.
Senin gibi kardeş olmaz olsun.
Kapıyı bile çarpmadan çıkıp gitti. Behzat Ç. aspiratörü kapattı, salona geçip radyonun sesini açtı. Tekli koltuğa oturup arkaya doğru yatırdı. Tavandaki tanıdık şekillerden bıkınca gözlerini kapattı.
Şimdi Kayseri Atatürk Stadı'na bağlanıyoruz. Ceza alanının içinde yapılan 10 kusurlu hareketten biri olunca hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Gençler Birliği için beraberlik şansı.
Demek ki o abisiyle arenada cebelleşirken gençler bir gol atmış, şimdi de penaltı kazanmıştı. Omzuna bir el dokununca yerinden sıçradı. Bir an tanıyamadı, tanıdığındaysa gerçekliğinden şüphe etti. Karşısında ağlamaktan şişmiş gözleriyle Berna duruyordu.
Maçın kader anı, Mehmet Çakır topu penaltı noktasına koydu.
Behzat Ç. radyonun fişini çekti. Karşısındaki görüntünün gerçekliğinden emin olmuştu ama elleriyle yoklama ihtiyacı da duydu. Omuzlarına dokunan elleri iten Berna sözlerine "Hayatımı mahvettin" diyerek başladı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 154.